Ayrım 30, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 257. Anadolu'nun doğusunda isyanlar başladığında ağaçlar henüz tomurcuklanmamıştı. Vezirlerin anlattıklarına inanan padişah, sefer yüzünden İstanbul'da bulunmayışımızı fırsat bilip talağına kalkışan çulsuz Türkler tiz tepelensin diye emirler yağdırırken İbrahim susuyordu. Gerçi İbrahim'e söylenenler de aşağı yukarı aynıydı. Güya derviş ve abdal adı altında imanı bozuk ne kadar insan varsa Kalender Çelebi'nin etrafında toplanmış ve bunların sayısı 30.000'i bulmuştu. Ama o bildiklerini kendine saklıyor, ara sıra padişaha izin verilirse bu kulunuz patırtıların nedenlerini bir araştırsın demekle yetiniyordu. İbrahim'e göre karanlık yoğunlaştıkça demir kazığın ışıltısı daha çok fark edilirdi. Dipnot demir kazık kutup yıldızı. Bu yüzden oldum olası ona neşe kaynağı olan İstanbul baharı kenti kucaklarken batı sınırından gelen haber içinde paniğimsi duygulara yol açmadı. Ferdinand'la savaşa tutuşan Şapolyo, Tokay'da rakibine yenilerek firar etmiş, Ferdinand da baba evine girercesine Buda ve Peşte'ye girmişti. Mohaç zaferinin ürünleri ayaz vuran meyveye dönünce hiddetlenen padişahı zamansız bir seferden alıkoyan İbrahim'in seri kanlılığı oldu. Düşüncelerinin bir bölümünü Süleyman'a açıklarken kendisine güveni tamdı. Anadolu bu haldeyken İstanbul'dan ayrılmanız tehlikelidir diyor ve ekliyordu. Anadolu beylerbeyi Behram Paşa bu işin üstesinden gelemez. Kulunuz dilediğine tımar vermekle serbest olursa tıpkı Mısır gibi Anadolu da süt liman olur. İbrahim'in bir şartı daha vardı. Götüreceği kuvvetlerin tamamı kapı kullarından yani Abdullah oğullarından oluşmalıydı. 3000 yeniçeriyle 2000 kapı kulu sipahisinin yeterli olduğunu da vurguluyordu. Bunun nedenini soran padişaha yaptığı açıklama kısaydı. 1. Türk üstüne Türk'le yürümek yanlıştır. 2. Kalender Çelebi Hacı Bektaş Veli'nin soyundan geldiğinden manevi etkisi yüksektir. Saltanat davasıyla ortaya atılan böyle bir liderin giderilmesi için askerden çok siyaset gereklidir. İbrahim'in kararlı ama yumuşak ses tonu Süleyman'ı ikna etmeye yetmişti. Padişah cılız bir kuvvetle gözdesini tehlikeye atamayacağını, Anadolu ve Karaman beyler beylerini de emrine vereceğini o denli kesin söylemişti ki İbrahim karşı koymayı aklından geçirmedi. Aynı şekilde Anadolu yolculuğuna çıktığı gün Üsküdar'a dek kendisini uğurlayan Süleyman'ın yol boyunca şah yanlısı Bektaşilerin başı ezilmedikçe memleketin huzura kavuşmayacağını söylemesine de gündüzün naklettiği bir olayı anımsamasına karşın sesini çıkarmadı. O öyküye göre Şah İsmail Sultan Bayezid zamanında Rum diyarına gelmiş ve Hacı Bektaş'ın mezarı yakınlarında konakladığı sırada Hacı Bektaş Şah İsmail'in rüyasına girerek "Geri dön git yoksa seni yaşamsal bir uzvundan ısırarak yok ederim" demiş. Şah İsmail de bu rüyadan korkarak Azerbaycan'a dönmüş. Dipnot Ali Efendi'den naklen Peçevi sayfa 69. O gün Süleyman'ın Bektaşilere yaptığı haksızlığı içine sindiremediyse de kendisine kalan bilginin değerli olduğuna inandığından susmuştu. İbrahim hızlı bir yürüyüşle Aksaray'a ulaşarak orada konakladı. Haberlere göre tımarları ellerinden alınan Dul Kadırlı, Bolulu beyler ve sipahilerden Çiçeklü, Masatlu, Akçakoyunlu ve Bozoklu Türkmen aşiretlerinden oluşan Sunni Türkler Kalender Çelebi'nin yanında toplanmışlardı. Bu savaşın meydanlarda kazanılacağına inanmıyordu. Ama hem zaman kazanmalıydı hem de İbrahim gerçeğini herkes kendi gözleriyle görmeliydi. Bu yüzden Behram ve Mahmut Paşalara asilerin üstüne yürümelerini emretti. Adana taraflarına ulaştığında nefes nefese huzura gelen ulaklar beklediği haberi getirdiler. Sağ kolu kanlı sargılar içinde olan yeniçeri heyecanla anlatıyordu. Asilerin üzerine yürüyen İslam askerleri Karaçayır'da perişan oldular. Karaman Beyler Beyi Mahmut Paşa, Alaiye Beyi Sinan, Amasya Beyi Koçu, Biracık Beyi hepsi şehit oldular. Ordunun ağırlıkları eşkıyanın eline geçti. Türkmenler çırılçıplak iken giyinip kuşandılar, değerli giysilerle donandılar. Dipnot: Arifik'ten naklen Çetin Yetkin sayfa 144. Osmanlıların Karaçay yenilgisini şöyle yorumluyor. Osmanlı Devleti Timur'dan sonra ilk bozguna yine Anadolu'da yine Türkler tarafından uğratılmıştır. Ulaklar kendi görevlendirdiği Yeniçeriler olmasalardı İbrahim orada ikisinin de boyunlarını vurdurturdu. Elini kana bulamamak için adamları çavuşlarına teslim etti ve iki Yeniçerinin kimselerle konuşmalarına fırsat bırakmadan İstanbul'daki ocaklarına teslim edilmelerini emretti. Ardından kısa bir buyruk yayınladı. Asilere yenilen ordunun artıkları asla ordugaha yanaşmayacaklar. Bu buyruğu duymamış olsalar bile ordu içine girenler mahkeme edilmeden derhal asılacaklardı. Bu arada Anadolu'nun dört yanına haberciler salarak Kalender Çelebi'yi terk edip evlerine dönenler hakkında soruşturma açılmayacağını, arazi yazımındaki haksızlıkların kısa sürede giderileceğini ve çift bozanlara genel af çıkarıldığını ilan etti. Her fırsat bulduğunda halkın arasına karışıyor ya da geçtiği yerlerin ileri gelenlerini huzura davet ederek narhın kötü sonuçlarını, medrese talebelerinin sıkıntılarını anlatıyor, İstanbul'a döndüğünde yeni sahın medreselerinin açılması için ön ayak olacağını, buralara yalnızca Anadolu medreselerini bitirenlerin alınması gerektiğini söylüyordu. Erişebildiği Bolulu sipahilere hangi nedenle olursa olsun tımarları ellerinden alınanlara eski tımarlarının geri verileceğine söz verdi ve hemen uygulamaya başladı. Hatta onlardan bazılarını dul kadırlılara göndererek bölgedeki tüm Hristiyan asıllı sipahilerin Rumeli'ye sürülerek onlardan boşalan yerlere Türk aslından yöre insanlarının atanacağını bildirdi. Dul Kadırlılardan Karaçalı ve 9 boy beylerine ise özel adamları aracılığıyla büyük tımarlar vaat etti. İbrahim'in şöhreti onu inandırıcı kılmaya yetiyordu. Elbistan'a geldiğinde Kalender Çelebi'nin yanında ancak 500 serden geçti kaldığını öğrendi. Eğer zaman bulabilirse Kalender Çelebi'nin karşı propaganda ile yeni kuvvetler toplayabileceğini ya da İran'a kaçarak sorun olmayı sürdüreceğini biliyordu. Bu yüzden atik davrandı. En gözde zabitlerinden Belalı Mehmet ve Deli Pervane komutasındaki 4000 kapıkulu askerini asilerin üstüne gönderdi. Doğuyu ve batıyı titreten Büyük Anadolu ordusunun içler acısı ezimetinden 2 hafta sonra 4000 Abdullah oğlu ile Kalender Şah'a sadık kalanlar arasındaki bu son çatışma savaştan çok katliama dönüştü. İbrahim'in emri uyarınca esir alınmıyorlar, elle geçenler oracıkta parçalanıyordu. Kalenderle birlikte sonuna dek ona sadık kalan Dulkadır prenslerinden Veli Dündar da ölenler arasındaydı. Bu ikisinin kesik başları iki uyuz katırın kuyruklarına asılarak günlerce halk arasında dolaştırıldı. Asilerin iyice kire bulandırılarak baş aşağı döndürülen bayrakları da İstanbul'a gönderildi. İbrahim Paşa Anadolu Beylerbeyi, Behram Paşa'yı ve öteki bey ve komutanları divana çağırdığında kararını çoktan vermişti. Önce Behram Paşa'ya dönerek, ''Bir bölük çırılçıplak birer serdeseri torlak insanlardan ne için kaçtınız?'' diye bağırdı. Behram Paşa başını eğip susunca aynı soruyu tek tek öteki beylere yöneltti. Ama huzurdakiler ya susuyor ya da filanca kaçtı, bozgun ondan oldu gibisinden sözlerle suçu birbirlerine atıyorlardı. Sabrı tükenen İbrahim ayağa fırladı. ''Yazıklar olsun hepinize ki hem padişah ekmeği yersiniz, hem ayağı çarıklı, başı kabak hırsız takımı önünde gelinizi özlersiniz. Hepinizin yaşamaması, yaşamasından evladır.'' Cellatlar ellerinde kementleri öne doğru bir adım attıkları sırada, sapsarı kesilen beyler arasında göze batmamaya çalışan eski Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa'nın oğlu İçel Bey'i Mehmet Bey ayağa kalkarak İbrahim Paşa'nın önüne geldi. Allah-u Teala padişahımız efendimize uzun ömürler, nice zaferler ihsan eylesin diye söze başladıktan sonra aklına gelen tüm hayır dualarını sıraladı. Kuşkusuz bu dualardan İbrahim de nasibini aldı. Dua faslı bittikten sonra boyun büküp ana konuya girdi. Büyüklerimizden işittiklerimize göre bu gibi işlerde önce Allah'a tevekkül etmek, sonra peygamberin mucizelerini niyaz etmek, son olarak da aklı ve deneyimleriyle tanınmış kimselerle danıştıktan sonra işe başlamak gerekirdi. Serdarlarımız ne hak tarafını düşündüler, ne de akıllı ve deneyimli kimselerle konuşarak önlem aldılar. Böyle bir öneride bulunacak olanları da aşağıladılar. Bu hataların sonucunda başımıza bu işler geldi. İşte kılıç, işte gerdan. Ben gerçek neyse huzurunuzda söyledim. İbrahim birdenbire gündüzün Piri Mehmet Paşa hakkında söylediklerini anımsadı ve o şaşılası ön sezisinin kıpırdattığı bulanık düşüncelerle duraladı. Heyecanlanmıştı da, nitekim o an filizlenen düşünceler zamanla belirginleşecek, ona tüm kuşkuların giderildiği dikensiz bir zemin hazırlayacaktı. Elini Mehmet Bey'in omzuna koydu. ''Bu doğru sözlü Cesur Bey sayesinde kanlarınızı affettim.'' diye mırıldandı. ''Askerleriniz izinlidir. Kararımı değiştirmemden korkup derhal sancaklarınıza dönün.'' İbrahim Mehmet Bey'i yanına alarak İstanbul yolunu tuttuğunda bu adamın düşüncelerine ne gibi katkılarda bulunacağını henüz bilemiyordu. Ama onun yardakçı ve makam meraklısı olduğunu konuşurken sergilediği mimiklerinden sezgilemişti. Boğucu sıcaklarda yol alırken Mehmet Bey'in rakıya düşkünlüğünü de öğrendi ve sezgi gücüne bir kez daha hayran kaldı. İstanbul'daki görkemli karşılanışı, yılda 12 yük akçe olan ödeneğinin 20 yüke çıkarılması, padişahın hediyeleri İbrahim'in ayağını yerden kesmemişti. Dipnot, yük, bir yük eşittir 100 bin akçe. İlk iş olarak arazi yazılımlarını yeniletti ve tımar dağılımını ele aldı. Ardından Anadolu sahillerindeki hububat depolarını yıktırdı ve buralarda el konan zahireyi ucuz fiyata halka dağıttırdı. Geçici de olsa imparatorluğu kuranların kendi devletlerine isyan etmeleri önlenebilmişti. O günlerde İstanbul'da Molla Kabız adında bir adam türemişti. Her nasılsa Osmanlı ulemasının arasına katılan bu adam, genel yerleri ve meyhaneleri gezerek İsa peygamberin bütün peygamberlerden üstün, hatta Hazreti Muhammed'den bile faziletli olduğunu iddia ediyordu. İbrahim başlangıçtaki yakınmaları pek önemsemedi. Ama Molla Kabız, tezini İslami esaslara dayandırmaya başlayınca şikayetlerin dozu arttı. Ortada garip bir durum vardı. Molla bir yandan Müslümanlığı kabul ediyor, öte yandan Hristiyanlığı ondan üstün tutuyordu. Sonunda adam tutuklanarak Divan-ı Hümayun'a getirildi. Bir insan düşüncesinden dolayı birdenbire cezalandırılamayacağı için İbrahim Rumeli ve Anadolu Kaz askerlerini divana çağırtarak her ikisine de kabızla ilmi düzeyde tartışmalarını, bilimsel nitelik kazanan sonuca göre hüküm vermelerini söyledi. Dipnot kaz asker veya kadı asker, ilmiye sınıfının en yüksek mertebesi, ordu kadısı. Kabız vezirlerin de hazır bulunduğu divanda iki gün arka arkaya tezini açıkladı. Ne var ki kadı askerler mollayı dinlemekle yetindiler. Ona yanıt verip tezini çürütecek yerde katli lazımdır dediler. Onların şaşkınlığından cesaretlenen kabız, ayetler ve hadislerle tezini kanıtlama gayretini sürdürüyor ama kadı askerler her molada aynı şeyi söylüyorlardı. Katline hükmettik. Sonunda İbrahim'in sabrı tükendi, hışımla yerinden kalkarak kaz askerlere döndü ve adamın yanlışlığı neyse ilime dayanarak belirtin ve şüphe düğümünü çözdükten sonra katline hükmedin diye bağırdı. Diğer vezirler de kabızın tezi çürütülmediği için idam kararına katılmayınca molla serbest bırakıldı. Kafes arkasından duruşmayı izleyen padişah isaretler içinde kalmıştı. Hemen İbrahim'i çağırtarak, ''Bir imansız divanımıza gelir, saçmalamaya cüret eder ve susturulamaz. Çıkar gider, buna sebep nedir?'' diye sordu. Vezir-i Azam ellerini iki yana açtı. ''Nice idelüm'' dedi. Kadı askerlerimiz alim değiller ki mel'unu susturabilsinler. Süleyman bir an bocalar gibi olduysa da çabuk toparlandı. İlim kaz askerlere mahsus değildir. Sabah müftü ile İstanbul kadısı hazır olsunlar ve dava yeniden görülsün dedi ve haremin yolunu tuttu. Ertesi sabah müftü, İstanbul kadısı ve Rumeli kaz askeri divana geldiler. Ancak Rumeli kaz askeri üst makamı müftünün oturtulmasına gücenerek çekip gitti. Müftü baş köşeye oturdu. İstanbul kadısı için karşısına bir kürsü koydurttuktan sonra kabıza söz verdi. Kabız bir gün önceki gibi ayet ve hadisleri delil göstererek tezini savundu. Müftü ve kadı ayrı ayrı söz alıp gene Kur'an ve hadislere dayanarak kabızın yanılgılarını gösterdiler. Şüpheli noktaları açıklayıp tekrar ona söz verdiler. Kabız suskun kalınca müftü, işte hak malum oldu dedi. Başka sözün var mıdır? Yok ise yanlış inanışlarından dönerek hakkı ve hakikati kabul eder misin? Kabız düşüncelerinden dönmeyeceğini söyleyince müftü kadıya döndü. Fetva emri tamam oldu. Şer ile lazım geleni siz hükmedin. Müftü hüküm açıklamadan önce ehli sünnet ve cemaat mezhebi üzere temiz inanç yoluna döndün mü diye sorduysa da kabız savından vazgeçtiği takdirde serbest kalacağını bildiği halde sözünden dönmeyince idama mahkum edildi. Adam öylesine inatçıydı ki dar ağacında ilmik boynuna geçirilirken yapılan son öneriyi dahi reddetti. Dipnot: Kabız'ın yargılanması için bakınız Peçevi cilt 1 sayfa 71, Hammer cilt 5 sayfa 1337, İH Danişmen cilt 2 sayfa 125. İbrahim'e kalsa kentteki çalkantıları aldırmadan bu idamı önleyecekti. Duruşmanın yapıldığı günün gecesinde Süleyman'a, düşüncelerinden dolayı birini asmakla kefereye benzemedik mi diye düşünüyor ve kahroluyorum derken içinde hala umut kıvılcımları titreşiyordu. Süleyman onu yorularda imanından şüphe edilenler sorgusuz sualsiz diri diri yakılıyorlar. Bizde ise fikire fikirle karşı çıkılıyor. Benzerlik bunun neresinde demişti. Bir yanda İran, Mızır tarikat tohumlarını savuruyor. Öte yanda Katolikliğin baskısı. Bu tür adamlar biraz palazlanırlarsa iki yandan da destek bulurlar ve devlet tehlikeyle karşılaşır. Aloysios'un da benzer şeyler söylemesine karşın İbrahim bir inkarcının asılmasından neden bu denli etkilendiğini hiçbir zaman açıklayamayacaktı. Oysa kalendere yenilen paşa ve beyleri cellada teslim etmesine ramak kalmıştı. Peki onları neden bağışlamıştı? Piri Mehmet Paşa oğlu Mehmet Bey, neden bu Ayyaş adamı Edirne kadılığına tayin ettirmek için onca uğraş vermişti? Sultan Selim Camisi yakınındaki bir mahallede çıkan olayları izleyen gelişmeler de onu etkilememişti. Şubat ayı sonlarıydı. Birileri bir Müslüman evini basarak kadın çocuk genç ihtiyar evde kim varsa hepsini öldürdükten sonra eşyaları yağma etmişler, geride iz bırakmadan kayıplara karışmışlardı. Tüm araştırmalara karşın cinayeti işleyenler hakkında sağlam delil bulunamıyordu. Ulemadan biri bu facianın arkasında kenti sokak sokak dolaşan bekar Arnavut seyyar satıcılarının olduğunu söyleyince mümkündür diyen de oydu. Bu onayı verdiği an belki de suhte kılığına girip Anadolu'da soygun yapan Arnavut keferesini anımsamıştı. Ama sonuçta Süleyman'ın emriyle ekmekçi, mumcu, tellak, aşçı, ciğer satıcısı ve odun yarıcı kısmından 800 Arnavut yakalanarak çarşılarda, toplantı yerlerinde asılmışlardı. O gün de kılı kıpırdamamıştı ama kabızın idamı onun metabolizmasını dahi etkilemişti. Bekar Arnavutların asılmalarından birkaç gün sonra Ferdinand'a yenilen Şapolya'nın elçileri İstanbul'a geldiler. İbrahim huzuruna giren elçileri tepeden tırnağa süzerken karmaşık duygular içindeydi. Biliyordu yeni bir Macar seferinin başlangıcıydı bu. Hatta belki kendi büyük düşüne doğru atacağı adımın habercisiydi. Elçinin Macar kralı Şapolya siz kardeşine selam ve sevgilerini sunuyor demesi üzerine adeti olmadığı halde altın kaplamalı sandalyesinden kalktı. Elleri belinin arkasında odayı adımlayarak konuşurken elçinin yüzüne bakmıyordu bile. Yanoş kralın bana kardeş demesine izin verdim. Yalnız bilsin ki biz kral Louis'i öldürdük, sarayını aldık, orada yemek yedik ve uyuduk. Onun krallığı bizimdir. Kralı kral yapan ne altındır ne de kıymetli taşlar demirdir. Kılıç baş eğmeye zorlar, kılıçla kazanılan kılıçla korunur. Efendin padişahımızın uyruğu olsun, ondan imdat dilesin, o zaman yardım eder. Ferdinand'ın dağlarını atlarımızın ayaklarıyla ova yaparız. Bil ki bu dini ikinci İstanbul yapacağız. Türkler az söyler, çok iş yaparlar. Bil ki bizim Şahin pençesinden korkunç pençelerimiz vardır. Ellerimiz kesilmedikçe bir kez koyduğumuz yerden çıkmaz. Bu sözleri unutma. Yer gökten düşen her damlayı alır, biz de onun gibi söylenen her sözü belleğimizde tutarız. İbrahim Padişah'ın Macaristan'ı eyalet haline getirmektense Macar milliyetçilerinin desteklediği kralın yönetiminde Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmasını yeğleyeceğini biliyordu. Nitekim bu konuşmadan bir gün sonra firardaki Macar kralı Şapolyo'nun Osmanlı himayesine girdiğine dair anlaşma imzalandı. Artık yeni bir Macaristan seferi için tüm koşullar hazırdı. Seraskerliğe atanan İbrahim ise kudretin doruğundaydı. Yetkilerini belirten padişah fermanı şöyle başlıyordu. Buyurdum ki sonsuza dek ülkemde veziri azamım ve başkomutanımsın. Vezirlerim, beylerim, kazaskerlerim, kadılarım, seyyitlerim ve şeyhlerim, sancak beylerim, sipahi ve piyade komutanlarım, zafer kazanmış bütün ordum, kölelerim, büyük küçük tüm devlet memurlarım, zenginler, köylüler ve fakirler, İbrahim Paşa'yı serasker bilecekler, söylediği ya da inandığı her şeyi inciler saçan ağzından çıkmış buyruk olarak kabul edecekler ve asla sözünden çıkmayacaklardır. Bu fermanla İbrahim vezirlik dışında her makamda atama yapmaya, her türlü azile tımar verip almaya, idam kararı dahi dilediği cezaya hükmetmeye yetkili kılınıyordu. Ferman bütün vezirler, kapı kulları, ulema ve devlet büyüklerinin önünde okundu. Ayrıca İbrahim'e 500 bin nakit akçe, birinin koşum takımları altın işlemeli olan 9 at, bir altın işlemeli kılıç, 9 bohça kumaş ve altından yapılmış bir çelenk ihsan olundu. Herkes mübarek olsun diyerek onu kutlarken İbrahim durgundu. Hatta Yeniçeri ağası 2 milyon akçe olan yıllık gelirinin 3 milyon akçeye çıkarıldığını bildirdiğinde dudaklarında bir tebessüm dahi belirmemişti. Padişahla aralarında soğuk rüzgar ilk kez o akşam esti. Tören sonrasında yalnız kaldıklarında biraz da buruk bir sesle Süleyman'a, Fatih Sultan Mehmet Vezir-i Azam'ı Mahmud Paşa'ya 40 kere 100 bin akçe berat ihsan buyurmuştu. Bu kulunuza dahi böyle ihsan buyurulursa bu miktar padişahımın lütfundan uzak ve büyük sayılmaz deyiverdi. Süleyman şaşırmıştı. Onlar payitaht olan İstanbul'un fethini yapmışlardır. Çoğunu dahi ihsan buyursalar yerindeydi diyerek konuyu kapatmak istedi. Ama İbrahim ısrarcıydı. Bu din ki eski zamandan beri kralların tahtıdır. İstanbul'la kıyaslanmasa dahi ondan geri değildir. Süleyman İbrahim'in ısrarlı tavrını anlamıyordu. Üzüntülü bir sesle, İstanbul bizim payitahtımızdır dedi. Bu din İstanbul'a nasıl tercih olunur? Bu tatsız konuşmayı bir süre sonra ikisi de unuttu. Nisan ayı sonlarında Serasker İbrahim Paşa'ya Rumeli Beyler Beyliği de veriliyor ve 10 Mayıs 1529 günü Macaristan seferine çıkan ordu İstanbul'dan hareket ediyordu. 30. Ayrımın sonu. Sayfa 267.